Ayrım 2.
Hem varlık vergini de ödememiştin sen. Aşkale'ye yollamadık mı seni? Hani ölmüştün yol inşaatında? Ne arıyorsun Yeşilköy'de? Yürü, bu kez metrise gidiyorsun dosdoğru. Angeli bizim önümüzde tokatlanmaktan dehşetli mahcup. İki asker kollarına giriyor götürmek için. Bir dakika diyor, futamı çıkarayım bari. Futa değil, önlük diye gürlüyor çavuş. Türkçe konuşacaksınız, anladın mı? Caddeye boydan boya açılmış. Vatandaş Türkçe konuş yazılı pankartı gösteriyor. Angel'in iki de düğme kutusu almak istiyor yanına. Çavuş vuruyor. Düğmeler renk renk yerlere saçılıyor. Düğme değil, kitapmış bunlar. Şaşırıyorum. Bir bakıyorum, önlüğünü çıkarınca Angel'i Ertan oluyor. Götürmeyin demeye çalışıyorum. Sesim çıkmıyor. Askerlerin arasında uzaklaşıyor Ertan. Çavuş dönüp çopuyla bütün çemberleri yere savuruyor. Çıngırak sesleri duyuyorum. Sanki kapı çalınıyor. Gel bir bardak çay iç diyor nenem. Ama Rumca. Eyvah diyorum, çavuş duyacak şimdi. Vuracak neneme. Komşu kadın diyor ki, giremem, kahvaltı hazırlayacağım daha. Al, istifno getirdim sana. Yuanla'nın annesi olmalı bu. O da Rumca konuşuyor. Çavuş duymasa koşup haber versem. Türkçe konuşun, çavuş kızıyor. Bacaklarım ağırlaşmış, koşamıyorum. Taş gibiyim, kıpırdayamıyorum. Ter içinde uyanıyorum. Küçük bir oda, alacakaranlık. Neredeyim? Yine nenemin sesi. Bırak kızın hazırlasın, gelin olacak yaşlıdır. Nenem olamaz ki. Öldü, çok oldu öleli. Rumca karşılık veriyor biri. Çok iyi anlayamıyorum şimdi. Bilmez misin diyor galiba. Ben olmasam su bile içemezler. Nenem değil elbet, Sıdıka Hanım karşılık veren. Senin hatandır. Çünkü sen alıştırmadın diyor. Birkaç sözcüğü kaçırıyorum. Kalkıp pencerenin storunu aralıyorum. Avlu kapısında bir komşusuyla konuşuyor Sıdıka Hanım. Elinde bir bağ istifno. Komşu kadın veda ediyor. Çamaşır yıkayacakmış herhalde. Sıdıka Hanım, benim de çamaşırlarım var diyor uğurlarken. O avlu kapısını kapatırken alel acele giyiniyorum. Ertan'ı hatırlıyorum birden. Uyuyor. Sırtı açılmış, üşür mü? Pikeyi sırtına doğru çekip odadan çıkıyorum. Günaydın. Günaydın, erken kalkıyorsunuz. Öyle, erkenciyim. Öbür misafirler uyur. 8, 9, bazen 10'a kadar. Ne güzel istifno. Nereden bilirsiniz istifnoyu? Nasıl bilmem, Giritli bir komşumuz vardı, salatasını yapardı. Radikayı da bilirsiniz o zaman. Bilmez miyim, Şevketi Bostan'ı bile bilirim. Kuzu etiyle terbiyeli pişirilir, kaynatılıp suyu içilirse taş düşürmeye, böbrek yıkamaya iyi gelir. Gülüyor Sıdıka Hanım, Nihal de gülüyor. Belki Girit'te buluşuyorlar, belki Yeşilköy'de. Sıdıka Hanım hamaratça istifnoyu yıkamaya girişiyor hemen. Severseniz istifnoyu size salatasını yaparım, yersiniz öyleye. Sevmez miyim, ne güzel olur Girit yemekleri. Yalnız yemekleri mi? O meyveler, sular, sonra o nezaket, ne bileyim, her şey işte. Ah, çok güzeldir Girit. Kaç yaşındaydınız geldiğinizde? Vardım 15-16, 24 mübadelesinde geldik. Nenemler de o zaman gelmişler. Girit'ten mi? Hayır, Kareferye'den, Selanik. Onların dili farklıdır bizden. Elenika derler, siz bilir misiniz? Pek az, annem bile bilmez. Nenem güzel konuşurdu, o da tıpkı sizin Girit'i anlattığınız gibi anlatırdı Selanik'i. Çok anlatmam ben, kime anlatayım? Ben sorardım neneme, öyle güzel anlatırdı, görüyormuş gibi olurdum. Her börek açışında hayıflanırdı. Nerede Kareferye'nin yağları diye. Teneke dibinde tortusu kalırmış, böreğe koyarlarmış onu. Nasıl merak ederdim o böreğin tadını. Biz zeytinyağı kullanırdık Girit'te, ama saf zeytinyağı. Salataya dökünce mutfağı sarardı kokusu. Bir de şeyden çok etkilenirdim. Hasat zamanı yarıcılar tenekeyle getirirlermiş altını. Nenemin babası devirirmiş tenekeyi. Eliyle ortadan bölermiş böyle. Yarısı onlara, yarısı yarıcıya. Saymak filan ayıpmış. Ne bolluk değil mi? Şaşırdım ben. Girit de öyleydi. Ne bolluk. Her şey çok idi. Her şey güzel idi. Belki çocuktum da bana öyle gelirdi. Ah, nenem de tıpkı böyle derdi işte. Öldü mü neneniz? Evet, 20 yılı geçti kaybedeli. Mavi gözlü, pamuk gibi bir kadındı. Karanfil çiğnerdi, kokusu hala burnuma gelir. Bir iğne oyaları yapardı, el değmemiş gibi. Bana verdiklerini saklıyorum. Açıp açıp bakıyorum, kıyamıyorum kullanmaya. Çok seversiniz onu. Hem de ne çok. Çocukken hep dua ederdim. Nenemden önce öleyim de onun ölümünü görmeyeyim diye. Dayanamam sanıyor insan çok gençken. Sonra dayanıyor. Sizin Girit'te kalan mı oldu ya da yitirdiğiniz birisi? Ah ne düşüncesizim. Anlatmak istese söylerdi kendiliğinden. Böyle röportaj yapar gibi sorulur mu gerizekalı Nihal? Kesti işte sohbeti. İlk konuşmada sana bütün için dökecek değil ya. Küstürdüm. Sıdıka Hanım istifnonun suyunu süzme bahanesiyle bulaşık taşına dönüyor. Her bir yaprağı silkeliyor, zihni uzaklarda. Neden sonra ellerini kuruluyor önlüğüne. Girit'te kalan evimiz oldu. Bir resmi durur hala, ister misiniz göstereyim? Küsmemiş, Nihal de bir sevinç, sofaya geçiyorlar. Sıdıka Hanım önde, Nihal arkada. Sokak kapısına yakın duran aynalı konsola yöneliyor Sıdıka Hanım. Nihal'in kapı demirlerinden baktığında ilk gördüğü sırı yer yer nem alıp lekelenmiş ayna. İki kadın aralarındaki yaş farkına rağmen anılara çıkılan yolculuğun çocuklaştırdığı yüzleriyle yansıyorlar aynada. Hiç böyle bir konsol görmemiştim, ne kadar güzel ama mermeri kırılmış, yazık diyor Nihal eliyle kırılan yeri yapıştırmak ister gibi okşarken. İzmir'den almıştık evlendiğimde, çok eşyalar satılıyordu o zaman. Her şeylerini bırakıp kaçmışlardı. Bu da büyük bir kona inmiş. Bizim sofa biraz küçük onun için. Ama ne yapalım, buraya getirirken kirildi mermeri. Kenarları oymalı ceviz aynanın altındaki konsol, antrelere konan tırnaklara benziyor. Köşeleri oval döndürülmüş. Üste bir çekmece, tırnaklarda bacak olarak inen alt bölüm kapalı. Ceviz oyma gül motiflerinin altında parçalı aynalardan oluşan çift kapak. Sıdıka Hanım önce çekmeceyi çekip gözlüğünü çıkarıyor. Sonra alçak bir tabure alıp konsolun önüne oturuyor, gözlükler gözlerinde. Nihal bu törensel hazırlığın sık olmamakla birlikte konsolun her açılışında yinelendiğini seziyor. Alt bölümün ortasında bir raf, iki katta tıklım tıklım dolu. Sıdıka Hanım kapaklar açıldığında ancak uzanılarak oluşan oval köşelerden, rafların arkalarından bir sürü kutu, torba, küçük bohça çekiştirip bir kısmını kucağına yığıyor. Bazılarını evirip çevirdikten sonra geri sokuyor. Biri yuvarlak, üzerinde kabartma kız resmi bulunan. Öbürü dört köşe, renkli meyve motifleriyle bezeli iki teneke şekerleme kutusu. Branda bezinden elde dikilmiş bir cüzdan. Eskimiş sarı zarflar, gözlük kılıfları, kat yerleri sararmış erkek mendillerine sarılı fotoğraflar, mektuplar. Sıdıka Hanım aradığı resmi buluyor sonunda. İşte diyor, Girit'te doğduğum evdir burası. Nihal bakıyor, iki katlı beyaz boyalı ahşap bir ev. Çocukluğumun geçtiği Yeşilköy'deki evi anımsatıyor. Ne büyük görünürdü sofası, mutfağı, nasıl üzülmüştü darlığa düşülüp. Zaten 6-7 Eylül'le son komşular ve Yuanlılar da gidip ev satılınca. Ne parmak kadar üzerine yumurta sarısı sürülüp çörek otu dökülmüş mis gibi küs çörekleri kalmıştı. Ne de Nihatimu, Nihatimu, oh vre pedimu, fresika, fresika. Nihalciğim, çocuğum, taze taze. Diye bir tane daha alması için ısrar eden güler yüzlü hamarat komşu teyzeleri. Nenesi dayısıyla birlikte yengenin akrabalarının oturduğu Fatih'teki o daracık sokak içi evine göçünce birden çöküvermişti sanki. Gün boyu içtiği sarma sigaraların sayısı artmış, bunlara gece tuvaleti için önceden hazırlayıp lazımlığın yanına koyduğu bir yarım sigara eklenmişti. Yıllar sonra Yeşilköy'deki evi arayıp bulmuş, çocukluğunun o çıkmakla tükenmeyen, hele karanlıkta yüreğine olmadık korkular salan çıtırtılarla sanki gitgide yükselen merdivenlerinin bu küçümen evin alçak gönüllü iki katını bağladığına inanası gelmemişti. Sıdıka Hanım terk ettikten sonra ziyaret imkanı bulamadığından olmalı. Düşlerinde daha da büyüttüğü evin kıyısını köşesini anlatıyor şimdi Nihal'e. Malta taşı kapli idi sofası. Odalara bir basamakla çikilirdi. Odaların yerleri tahta idi. Her sabah ovulurdu o tahtalar. Sakiz gibi sapsarı olana kadar. Yeşilköy'ün sabahlarını hatırlıyor Nihal. Neredeyse alacakaranlıkta kalkılıp mangal közüne süre çekile köpüklere ağdalanan kahveler içildikten sonra hep bir elden girişilerek kuşluk vakti buram buram Arap sabunu kokusuyla sonlanan sabah temizliklerini. Sıdıka Hanım şimdi çerçevelenmiş camlı bir fotoğraf çıkarıyor, tozunu siliyor elinin tersiyle. Bakınız, bu da Girit'ten geldiğimiz geminin fotoğrafıdır. Duvarda asili idi. Son badana da çıkardım. Tek bacalı bir gemi bu. Çerçevenin köşesinde daktilo ile 1924 mübadele yasası gereğince ailemizi Girit'ten Ayvalık'a getiren Türkiye adlı gemi yazılı küçük bir beyaz kağıt parçacığı iliştirilmiş. Sıdıka Hanım çerçeveyi yerine koymaya çalışırken üst raftaki sayısız ufak tefeyi yeniden içeri sığdırmaya çabalıyor. Diş fırçaları, bir instamatik fotoğraf makinesi, lastik toplar, bir bikini üstü, birkaç oyuncak. Pansiyonerlerin yıllar boyu unuttukları eşyalar olmalı bunlar. Bir kitap ilgisini çekiyor Nihal'in. Dolaptaki tek kitap bu. Nihal izin isteyip alıyor, karıştırıyor. Odisyan'ın Yunanca bir baskısı. 1966 tarihli. Üzerine kimi notlar alınmış? Kimin bu kitap? Biri kalmıştı burada. 10 yıl oluyor. Belki daha çok. Sıdıka Hanım bunları söylerken Misina Şiş'le boyundan başlayıp kol evleri yeni ayrılmış, yarım bir bebek hırkasının kaçan ajurlu ilmeklerini bozmadan özenle Şiş'e geri takmaya uğraşıyor. O unutmuştu. Saklarım hala. Kim ne unutmuş, saklarım hepsini. Şu yarım kalmış hırkaya acırım hep. Güzel bir hanim torununa örüyordu. Torun büyümüştür artık. Öyle kaldı örgüsü. Nereden gelmişti? İstanbul'dan, semtini bile hatırlarım. Fenerbahçe, torununu Fenerbahçesine götürecek diye sevinirdi. Oradan hatırlarım. Yok, onu sormuyorum. Hani şu kitabı unutan. Ha, o mu? O Yunanistan'dan, Atina. Telefon çalıyor tam o sırada. Sıdıka Hanım alçak taburesinden kalkıp hamarat adımlarla mutfağa yöneliyor. Telefon mutfak kapısıyla küçük odanın arasında, eski duvar saatinin altında. Buyurun, numero 26. Sinirli bir kadın sesi taşıyor ahizeden. Telaşla bir şeyler soruyor uzun uzun. Evet diyor Sıdıka Hanım, evet, vardır öyle biri. Telefondaki ses bir şeyler sormayı sürdürüyor. Evet diyor Sıdıka Hanım yine. Evet, öyle biridir hanimi. Kısa bir sessizlik. Sonra yine duyuluyor telefondaki kadının sesi. Bir şeyler anlatıyor. Sıdıka Hanım'ın yüzünden tatsız bir haber olduğu anlaşılıyor. Olur, vereyim diyor Sıdıka Hanım gönülsüzce. Vereyim, adı neydi? Biri üzülecek şimdi, ölüm olmasa bari. Ya bu kitabın sahibi? 10 yıldan çok olmuş geleli. O da ölüp gitti belki. Ne garip. Şu karaladığı satırları ilk gören ben olabilirim. Tek başına gelmiş gibiydi. Nereden çıkardım bunu? Öyle geldi içime nedense. Sıdıka Hanım'ın anlatış tarzından olmalı. Bu ne ki, araya konmuş kitap ayracı gibi. Bir rulo tel, bir de incecik ahşap parça. Sıdıka Hanım kitabın arasından çıktı. Bunlar nedir? İrkiliyor mu Sıdıka Hanım, yoksa Nihal'e mi öyle geliyor? Ama duymazlıktan geldiği kesin. Yazık diyor Nihal'i yanıtlamak yerine. Çocukları hastaymış. Sıdıka Hanım'ın telaşla merdivenleri çıkışını ve yukarıda bir kapıyı çalışını duyuyor Nihal. Ses gelmiyor bir süre, sonra tekrar çalıp sesleniyor Sıdıka Hanım. İhsan Bey, açınız lütfen, telefonunuz vardır. Yine bir sessizlik derken bir kapı açılıyor, tedirgin bir erkek sesi, bir yanlışlık olmasın. Adınız İhsan Bey değil midir? Evet ama, acele ediniz, bekliyorlar telefonda. Nihal kitabı karıştırmayı sürdürüyor. Merdivenlerden önce Sıdıka Hanım, az sonra gömleğinin düğmelerini iliklemeye çalışan bir adam iniyor. Nihal'le yaşıt olmalı, gözlüklü, orta boylu ve alabildiğine şaşkın. Sıdıka Hanım mutfaktan avluya çıkıyor. Nihal de fazla hissediyor kendini, keşke önceden çıkmış olsaydı. Şimdi davransa telefonun yanından geçmesi gerekecek. Sanki dinlemek ister gibi. Kalkıp odaya mı girse acaba? Orası da öyle yakın ki telefona. Adam bu arada ahizeyi almış, alo der demez karşı taraftan sinirli bir kadın sesi, ağzına geleni söylediği anlaşılıyor. İhsan Bey yarım yamalak, sen beni nereden diye geveleyecek oluyor. Daha da yükseliyor kadının bağırtısı. Nihal'in tek tük sözcükleri seçebileceği kadar rezil ve utanmaz çarpıyor kulağına. Fazlasını duymamak için kalkıyor artık, çaresi yok. İhsan Bey'in yanından geçecek. Odaya mı yoksa mutfaktan avluya mı? Avluda karar kılıyor, o tarafa yöneliyor. Nihal yanından geçerken kadının bağırtısını kesmek için olmalı, İhsan Bey kırık dökük bir sesle sormaya yelteniyor. Çocuklar, doğru mu hasta demişsin? Nihal kendini mutfağa atıyor bu arada ve mutfağın avlu kapısına ulaştığında telefondaki tiz kadın sesinden kurtuluyor. İstifnoları büyük bir tepsiye yerleştiren Sıdık Hanım'ın yanına oturuyor. Elinde, Odisea aklında Yunanlı bıraktıkları yerden sürdürmek üzere soruyor. Nasıl biriydi? Bilmem ki, bir kadın çocukları hasta dedi. Bilmiyorum, bir hata mı yaptım? Onu sormuyorum, o adamı, hani Atina'dan gelen. Bir an anlamadan bakıyor Sıdık Hanım. Nihal çok sorarak Sıdık Hanım'ı küstürme korkusunu yine duyuyor. İki yol var. Ya tümden susulacak ya üzerine gidilecek. Hem ne diye onca ilgisini çekti elin Yunanlısı, büyüsü, yalnızca suyun öte yanından gelmiş olması mı? Hani şu kitabı bırakan, neşeli iyi bir adamdı, avukatmış galiba, biraz tuhaf idi, her akşam yürürdü adanın arkasına doğru, sorardım nereye, derdi Midilli'ye bakacağım. Görünür mü Midilli buradan? Görünür siz olmayınca. Bu sırada üst odalardan birinin avluya bakan balkon kapısı açılıyor. Nihal yaşlarında bir kadın. Biraz kısa boylu, balık etinde ve adam akıllı keyifsiz. İpten mayoları, havluları topluyor rastgele. Nihal nedenini bilmeden bu kadınla İhsan Bey ve az önceki telefon arasında bir bahseze dursun. Sıdıka Hanım onun aklından geçeni sesliyor. İhsan Bey'in hani midir? İkisi de bunun doğru olmadığını biliyorlar. İçi acıyor Nihal'in. Aydınlık yüzlü bir kadındı balkona çıkan. Okumuş, yazmış, meslek sahibi belli. İhsan Bey de öyle görünüyordu. Kim bilir, telefondaki bile öyleydi bir zamanlar belki. Nasıl yoruluyor ilişkiler zamanla? Bunca ayrı kalmasak bizimki de yorulabilirdi. Yoruldu da biz mi farkında değiliz yoksa? Ne dokunmalardı o eski coşku, ne gülebilmek birbirinin her söylediğine. Haksızlık bunu düşünmem. Bütün acılar henüz çok taze. Örtülür mü üstü, yoksa yeni acılar mı eklenir her gün? Tatile geldik ilk sabah. Böyle şeyler mi geçmeli zihnimden? Hem gidip bir bakmalı. Ben burada, Sıdıka Hanım, Yunanlı avukat, İhsan Bey filan. O hücre gibi odada içi sıkılmıştır tek başına uyandıysa. Şu ahşap parça, rulo tel, neyse. Kitabın arasından çıkan ahşap parça Ertan'ın elinde şimdi. Evirip çeviriyor. Kahvaltı masasında oturuyorlar, verandada. Nihal'in tuhafına gidiyor bir an. O avukat da ola ki burada kahvaltı ediyordu. Şu parça ile her neydiyse o, böyle oynamış mıydı acaba? Bir müzik aleti parçasına benziyor. Bak, tellerin oturduğu yerleri var. Eşik denir galiba. Öyle kalmış aklımda. Nasıl düşünemediğine şaşıyor Nihal. Tabii rulo halindeki tel de anlam kazanıyor o zaman. Müziğe meraklı bir avukat. Odisea'yı okuyan, dahası dizeler karalayan kitabın sağına soluna, Nihal kırık dökük Rumcasıyla o dizelerin anlamını çözmeye çalışırken Sıdıka Hanım çıkıyor avluya. Bu kez elinde bir çamaşır sepeti, çamaşır asmaya. Hiç boş durmaz mı bu kadın? Nihal sofraya davet ediyor onu. Ben yedim, teşekkür ederim, diyor Sıdıka Hanım. Buyurun bir bardak çay için, hem bir iki şey soracaktım size. Çamaşır sepetini verandadan bahçeye inen merdivenlerin yanı başına koyup bir iskemle çekiyor Sıdıka Hanım. Nihal bir bardak getirip çay koymaya davranıyor. Açık olsun, koyu içemem, çarpıntı yapıyor. Bazı notlar buldum kitabı karıştırırken, ilgimi çekti, onları soracaktım. Hiç üşenmeden hemen kalkıyor Sıdıka Hanım. Gözlüğünü alıp geliyor, Nihal'in yanına yerleşiyor. Şunu anladım, klasi şarap değil mi? Şunu da anladım. Fralassa deniz. Tralassa diye düzeltiyor Sıdıka Hanım. Bu dize herhalde şarap rengi deniz. Ertan sol eliyle çayından bir yudum alıyor. Sağ avucunda yoğurup durduğu eşiğe bir başka bakıyor şimdi. Eşikle konuşur gibi kendi kendine mırıldanıyor. Ege. Kadının gözleri bir an adamda, Sıdıka Hanım biraz Yunanlı avukatla anılarında. Şunu çözemedim. Karıştırdılar, diyor Sıdıka Hanım gösterilen yere bakarak. Kattılar diye yorumluyor kadın ve ilk dizelerin tümünü çeviriyor becerebildiğince. Modern Odysseus'lar, ki onlar şarap rengi denize gözyaşlarını kattılar. Adam yarılanmış çay bardağını tabağına koyup uzaklaştırıyor önünden. Dikkat kesilmiş, dinliyor şimdi. Peki ya şu? Sıdıka Hanım tam yanıtlamaya yeltenirken mutfak kapısında İhsan Bey'le o aydınlık yüzlü kadın... Ellerinde valizler gitmek üzere toparlanmışlar belli. Tedirgin anlarda sorulan o gereksiz sorulardan birini soruyor Sıdıka Hanım. Belki içinden kendi kendine kızarak sorunun anlamsızlığından ötürü. Gidiyor musunuz? Gidiyoruz. Çocuklar ciddi bir şey değildir inşallah. Sanmıyorum ama yine de gidelim dedik. Hep İhsan Bey konuşuyor, kadın biraz geride. Nihal İhsan Bey'in omzu üzerinden kadının gözlerini arıyor. Gülümsüyorlar karşılıklı. Bazen ne çok şey paylaşılabilir gözlerin kısacık gülüşünde. Motordaki beyaz giysili kız çocuğunu anımsıyor Nihal. Nasıl o vedalaşma bir iç ferahlığı yarattıysa kendinde, bu kadın da Cunda'dan şimdi daha az sıkıntılı ayrılacak gibi geliyor Nihal'e. Ertan bütün bunların biraz dışında. Sıdıka Hanım İhsan Bey'le Hanimini geçirmek üzere uzaklaştığında aklı hala Yunanlı avukatta. Kimmiş bu adam? Ne bileyim, bir tek adını biliyorum. İhsan Bey. Onu demiyorum, şu kitabın sahibi. Gülüyor Nihal. Az önce hem de üst üste iki kez kendisi yapmadı mı tıpkısını Sıdıka Hanım'a? Niye güldün? Anlatması uzun şimdi, boş ver. Atinalı bir avukatmış galiba. 10 yıl kadar önce kalmış burada. Ama niye güldün? Ertan'ın gözlerinde küskünce bir bakış, biraz alınganlık emaresi. Benden bir şey gizliyor gibi mi, ya da hayattan uzun süre koptun sen, anlamazsın nasıl olsa. Niye sana anlattığım kadarıyla yetinmiyorsun gülüşü? İşte bu yeni, diye düşünüyor Nihal. Hiç alınganlığı yoktu eskiden. Bu da ayrı geçen bir dönemin hediyesi olmalı. Demek her şey açıklanmalı, tüm duygular ve bakışlar, belki dokunuşlar bile. Konuşmadan anlaşabilmek eskiden olduğu gibi, zamanla gelecek geriye o da gelebilse. Niçin gelmesin, gelecek elbet. Ama bu uzunca suskunluk bile gerginleştirebiliyor Ertan'ı. Az önce ben yaptım aynı şeyi Sıdıka Hanım'a. O başka konulardan söz ederken boyuna boyuna Yunanlı. Ne kadar benzeşiyoruz seninle. Ona güldüm. Tepkilerimiz, ilgilerimiz, sorularımız bile aynı. Ertan rahatlıyor. Nihal ise daha rahatsız şimdi. Tümünü söylemedim düşüncelerimin. Buna sahtekarlık denebilir mi? Bu düşünceyi kovmak için Yunanlı'yı anlatmayı sürdürüyor. Adanın arkasına yürümüş her akşam, Midilli'nin ışıklarına bakmaya. 10 yıl kadar önce gelmişse buraya, 74 öncesi demek, albaylar cuntası sırasında. Sıdıka Hanım dönüyor o sırada. Gözlüğünü çıkarmış, keyifsiz ve dalgın. Çamaşır sepetini alıyor yeniden. Bir an önce çamaşırları asarsa, İhsan Bey'i, telefondaki kadın sesini ve hasta olup olmadığını çözemediği çocukları unutacak gibi. Nihal üsteleyip üstelememekte kararsız. Elinde kitap, gözleri Sıdıka Hanım'da. Fark ediyor Sıdıka Hanım. Çamaşırlar yerine Nihal'in sorularına sığınmayı yeğliyor ve gözlüğünü takıp geliyor.